Ayrım 3.
Sayfa 270. İsa aleyhisselam Arslan'a "Neden bu adamı hemen öldürdün?" diye sorunca Arslan, "Sen ondan sıkılmış, perişan bir hale gelmiştin de onun için" cevabını verdi. Yine İsa, "Adamın kanını niçin içmedin?" diye sordu. Arslan da, "Onun kanı rızıklar dağıtılırken bana verilmemişti" dedi. Nice kişiler vardır ki o kükremiş arslan gibi avladığını yiyemeden dünyadan geçmiş gitmişlerdir. Onların kısmeti payı saman çöpü kadardır. Fakat hırsları dağ gibidir. Onların Allah'ın huzuruna çıkacak yüzleri yoktur. Ama insanlar arasında üstün görünürler, şereflidirler. Ey bize dünyadaki zor işleri kolaylaştıran Allah! Dünyada olmayacak şeylerden, faydasız işlerden bizi kurtar. Bize rızık diye gösterdiğin meğer tuzakmış. Allah'ım her şeyi nasılsa bize öyle göster. O arslan, ey İsa, bu avlanma yemek için değil ibret içindi dedi. Eğer dünyada benim rızkım olsaydı, ölülerle benim ne işim vardı? Hiç ölüp de çürür müydim? O aptal kişi, İsa aleyhisselam gibi bir peygamberi ve hayat bağışlayan bir suyun sahibi olan Ruhullah Hazretlerini bulmuş iken, fırsatı kaçırdı da onun önünde olarak "Ey ab hayat sahibi, kün, ol" emriyle "beni dirilt" diye yalvarmadı. Ey hak aşıkı, aklını başına al da senin köpek nefsinin dirilmesini sakın isteme. Çünkü o nefs çoktan beri senin can düşmanındır. Köpek nefsin sembolü olan kemiğin yani bedenin başına toprak dökülsün, çürüsün. Çünkü nefsi emmare köpeği seni can evinden, manevi zevkler peşinde koşmaktan alıkoymaktadır. Köpek değil isen neden kemiğe aşıksın? Neden sülük gibi kan emmeyi seviyorsun? Manen kör olan, önünü göremeyen, haktan gelen imtihanlarda başarıya ulaşamayan ve perdeli olan göz nasıl gözdür? Zaman zaman zanlar insanı aldatır. Sendeki zan nasıl bir zandır ki yolu görmüyor? Ey başkalarına ağlayan göz! Bir müddet otur da kendin için ağla. Ağaç dalı ağlayan bulutun yüzünden yeşerir, tazelenir. Mum ağlayıp gözyaşı dökünce daha da aydın bir hal alır. Nerede ağlayanlar var ise orada otur. Çünkü ağlayıp sızlamaya sen onlardan ziyade muhtaçsın. Çünkü onlar fani bir insandan ayrılmışlardır. Yakınlarından biri öldüğü için feryat ediyorlar. Onların hakikat madenindeki sonsuzluk lalinden haberleri bile yok. Sufinin hizmetçiye hayvanını tımar etmesini söylemesi, hizmetçinin de bıktım usandım demesi. Bir sufi seyahate çıktı. Döne dolaşa bir gece bir tekkeye konuk oldu. Sufinin bir hayvanı vardı, onu ahıra bağladı. Kendisi dostlarla sofanın baş köşesine geçti, oturdu. O dostları ile murakabeye vardı. Hakk'ın huzuru önünde gönlünü bir defter gibi açtı. Sufinin defteri harflerin yazılması için değildir. Sufinin kar gibi bembeyaz gönülden başka defteri yoktur. Bilgin kişinin azığı, kalemden meydana gelen eserler, kitaplar ve onlardaki bilgilerdir. Sufinin azığı nedir? Hak yolunda yürürken bıraktığı ayak izleri. Allah'ın zikri ile kendilerinden geçen o sufiler, halkasının vecdi, neşesi sona erdi. Misafire sofra çıkardılar, yemek verdiler. Sufinin o zaman hayvanı aklına geldi. Hizmetçiye, "Ahıra git, hayvana saman ver, arpa ver" dedi. Hizmetçi, "Bu ne kadar fazla söyleyiş, bu işler eskiden beri benim işim" dedi. Sufi, "Önce arpayı ıslat, çünkü eşek karttır, dişleri kesmez" dedi. Hizmetçi, "Yersiz konuşuyorsun, bu usulleri hep benden öğrenirler" dedi. Sufi, "Her şeyden önce planını indir. Yaralı olan sırtına acı giderecek ilaç koy." Hizmetçi, "Çok konuşuyorsun. Bana senin gibi yüz binlerce misafir geldi gitti. Hepsi de benden memnun kalarak döndüler. Misafir bizim canımızdır, bizim yakınımızdır." Sufi, "Suyunu da ver, hayvan susuz kalmasın ama suyu ılık olsun" dedi. Hizmetçi, "Bıktım artık, beni utandırıyorsun" diye söylendi. Sufi, "Arpaya bir azıcık da saman kat" diye seslendi. Hizmetçi de, "Sözü artık kısa kes, bıktım usandım" dedi. Sufi, hayvanın yattığı yeri de süpür. Taş toprak kırıntıları olmasın. Islaksa yere kuru toprak serp dedi. Hizmetçi, bıktım babacığım bıktım. Bir işin ehlini bir işe yollayınca az konuş. Boyuna tavsiyelerde bulunma. Sufi, kaşağıyı al da eşeğin sırtını güzelce tımar et dedi. Hizmetçi de, baba artık utan diye söylendikten sonra eteklerini topladı, belini bağladı. Gideyim önce arpa saman getireyim dedi. Gitti ama ahır aklına bile gelmedi. O Sufi'yi tavşan uykusuna yatırdı, onu aldattı. Hizmetçi birkaç külhan beyinin yanına gitti. Sufi'nin sözlerine, tavsiyelerine acı acı gülmeye koyuldu. Sufi ise o uzun yolculuktan yorulmuş bitmişti. Açık gözlerle rüyalar görüyordu. Eşeği bir kurdun pençesine düşmüştü. Kurt sırtından, budundan onu paralıyordu. Uyanınca bu ne saçma rüya dedi. Acaba o şefkatli, o anlayışlı hizmetçi nerede? Derken tekrar bir rüyaya dalıyor, eşeği bazen kuyuya, bazen çukura düşmüş görüyordu. Çeşit çeşit korkulu rüyalar görüyor, korkusundan bazen Fatiha, bazen Kariya suresini okuyordu. Kur'an-ı Kerim'in 101. suresi olan Kariya suresi, kıyamet gününün şiddetinden, dehşetinden bahseder. Kim bu sureyi okursa kıyamet gününün şiddetinden emin olacaktır diye bir hadis vardır. Sufi de korkulu rüyalarda kıyamet kopmuş gibi dehşete kapıldığından korkularının hayra çevrilmesi için bazen Fatiha, bazen de Kariya suresini okumaktaymış. Uyanınca bunun çaresi nedir dedi. Dostların hepsi de kalktı gitti. Bütün kapılar da kapandı. Sonra yine zavallı hizmetçiyi düşündü. O bizimle bir sofraya oturmadı mı, o bize kötülük yapamaz dedi. Ben ona iyilikten, hoşluktan başka ne yaptım ki? O neden bunun aksini yapsın? Her düşmanlığın bir sebebi, bir dayanağı vardır. Yoksa aynı cinsten oluş insana vefa telkin eder. İnsanları birbirine bağlar. Derken yine peki diyordu. Hazreti Adem lütuf sahibiydi. Eli açıktı. İblise ne cefa etmişti ki iblis onu aldattı. İnsan yılana, akrebe ne kötülük yaptı ki onlar daima insanı sokarlar, sançar, öldürürler? Kurdun huyu, tabiatı yırtıcılıktır. Bu haset de insan yaratılışında var, hem de apaçık. Sonra dönüyor, bu kötü zan yanlış bir şey. Tarikat kardeşime karşı neden böyle bir zanda düşüyorum, diyordu. Sonra yine böyle bir kötü zanla düşmekte de insanı ihtiyatlı olmaya sürüklediği için bir yarar vardır. Kötü zanla düşmeyen kişi doğru bir iş başarabilir mi diye kendi kendini teselli ediyordu. Sufi bu çeşit vesvelelerle kıvranırken hayvanı öyle bir halde idi ki düşmanlar başına. O zavallı eşek taş toprak içinde palanı tersine dönmüş, kuskunu kopmuş bir haldeydi. Yol yorgunluğu ile ölmüş, bitmiş, bütün gece yemsiz, yiyeceksiz kalmıştı. Can çekişiyor, bazen ölüp gidiyordu. Zavallı eşek bütün gece, ''Ya Rabbi, arpadan vazgeçtim, bari bir avuç saman ihsan eyle.'' diye dua ediyordu. Hal dili ile, ''Ey şeyh efendiler, halime acıyın, bu ham ve terbiyesiz hizmetçinin elinden yandım.'' diyordu. O eşeğin o gece çektiği eziyeti, tattığı azabı, karada yaşayan bir kuş sel suyuna düşerse çekebilir. O zavallı eşek aç bir halde sabaha kadar bir yandan öbür yana döndü durdu. Sabah olunca hizmetçi geldi, hemen palanı aradı, buldu, eşeğin sırtına koydu. Eşek satanların yaptığı gibi onu ucu sivri ağaçla 2-3 defa modulladı. O köpek herif soyunun gerektirdiği her eziyeti zavallı eşeğe yaptı. Eşek o dürtme acısı ile açlığını, perişanlığını unuttu, sıçradı kalktı. Zavallının dili yok ki halini ve duyduğu acıyı anlatabilsin. Sufi eşeğe binip yola düşünce hayvan adım başında kapanmaya, tökezlenmeye başladı. Kervan halkı eşek düştükçe onu kaldırmaya koyuldular. Hepsi de onu hasta sandılar. Biri kulağını sıkı sıkı buruyor, çekiyordu. Öbürü damağında yara var mı diye ağzını açıp bakıyordu. Bir başkası nalında taş kırıntısı arıyordu. Birisi de gözünde pus, leke olup olmadığını araştırıyordu. Sonra sahibine dediler ki, ''Ey şeyh efendi, bu nedendir? Dün şükürler olsun bu eşek güçlü kuvvetli demiyor muydun?'' Sufi dedi ki, ''Gece la havle yiyen eşek başka türlü yol alamaz ki.'' La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka kimsede kuvvet ve kudret yoktur anlamına gelen ve bir hadis-i şerifte geçen mübarek bir cümle. Bunun çok tesbih edilmesini Aziz Peygamber Efendimiz tavsiye buyurmaktadır. Eşeğin geceleyin yemi la havle olursa gece tesbih çeker, gündüzde böylece secdeye kapanır. İnsanların çoğu insan yiyen canavar gibidir. Onların selam vermelerine pek güvenme, emin olma. Hepsinin gönülleri şeytan yatağıdır. Kendileri de insan şeytanıdır. O gibi insan şeytanlarının laflarına inanma. Şeytanın ağzından çıkan la havleye kanan kişi, savaşta da o eşek gibi tepesi üstüne düşer. Dünyada şeytanın aldatışına kanan, dost görünen düşmanın kendisini büyük göstermesine, hilesine aldanırsa, kendine gel de kötü dostun cilvelerine aldanma, tuzağı gör, yeryüzünde emin olarak yürüme. Yüz binlerce la havle okuyan, tesbih çeken şeytanı seyret. Ey Ademoğlu, yılanın içindeki şeytanı gör. Dostunun postunu yüzmek için kasap gibi seni canım dostum diye aldatır. Derini yüzmek için seni kandırır, sana tatlı sözler söyler. Düşmanların sunduğu afyonu yutanın vay haline. Kasap gibi ağlata innete kanını dökmek için ayağına baş kor. Senin yüzüne güler, tatlı okşayıcı sözler söyler. Aklını başına al da arslan gibi avını kendin avla. Yabancının da akrabanın da yaltaklanmasına önem verme. Aşağılık kişilerin ağırlamasını, hürmetini, hizmetçinin hürmeti ve hatır sorması gibi bil. Yalnızlık, kimsesizlik adam olmayanların sevgisinden, saygısından değerlidir. Aslında sufi hakikat avcısıdır. Sufi bir avcı gibi avın peşine düşmüştür. Misk ceylanının ayak izlerini görmüştür, onu izlemeye koyulmuştur. Bir zaman ceylanın ayak izleri işe yarar. Ondan sonra da ceylanın göbeğinin kokusu ona kılavuz olur. O adım atmaya şükreder de yol alırsa, sonunda o adım atma ve yol alma yüzünden muradına ulaşır. Misk kokusunu duyup bir konaklık yol almak, o kokuyu duymaksızın 100 konaklık yol almaktan, dönüp dolaşmaktan daha iyidir. Misk kokusu ilahi aşkın feyzini, heyecanını, manevi ve ruhani zevki temsil etmektedir. Manevi zevk duymadan zoraki yapılan ibadetin gerçek bir ibadet olmadığı bildirilmektedir. Manevi ay ışıklarının doğduğu yer olan ilahi nurun parladığı gönül, arifler için, hak aşıkları için hakikat cennetinin kapılarıdır. İlahi nurun parladığı gönül sana duvar gibi görünürse de, ariflere orası hakkı açılan bir kapıdır. Sana taş görünürse de onlara incidir, cevherdir. Senin aynada apaçık gördüğünü arif senden önce bir kerpiçte görür. Pir ve mürşit o kişilerdir ki daha bu alem yok iken onların ruhları hakkın cömertlik denizinde bulunuyordu. Bu beden yaratılmadan önce onlar ruh aleminde yaşadılar. Ömürler sürdüler. Ekmeden önce meyveler devşirdiler. Bu beyt büyük hak aşıkı İbn Fariz Hazretlerinin Hamriye kasidesinin şu ilk beytini hatırlatmaktadır. Üzüm kütüğü yaratılmadan önce biz sevgilinin yadı ile manevi şaraplar içtik. Mest olduk, kendimizden geçtik. Onlar şekilden, bedenden önce can bulmuşlar, canlanmışlardır. Onlar denizler yaratılmadan önce inciler dökmüşlerdir. Yani başarılı işler görmüşlerdir. Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı yaratmak hususunda meleklerle müşaveresi. Hazreti Adem yaratıcılığı sırada Cenab-ı Hak ile melekler arasında bir konuşma, bir danışma geçti. Halbuki o vakit bütün halkın ruhları boğazlarına kadar kudret denizine gark olmuşlardı. Yani Hakk'ın tasavvurunda mevcut olup daha zuhura gelmemişlerdi. Melekler Adem oğullarının yaratılmasına engel olmaya çalışırken, insanların çok önceden yaratılmış bulunan ruhları, bilhassa pirlerin ruhları gizlice meleklere ıslık çalıyorlar, onlarla alay ediyorlardı. Çünkü hakikat pirlerinin mübarek ruhları, nefs-i kül, yani bütün varlıklar yaratılmadan önce, hatta kendileri de ruhlar alemindeyken var olan herkesin, her şeyin nakşını ve sırlarını biliyorlardı. Pirlerin kutsal ruhları gökler yaratılmadan önce zuhal yıldızını seyretmişlerdi. Onlar buğday taneleri yaratılmadan evvel ekmeği görmüşlerdi. Onların beyinleri ve kalpleri yaratılmadan önce düşünüyorlar ve hissediyorlar, her şeyi duyuyorlardı. Onlar ordusuz, savaşsız zafer kazanmışlardı. Onlar ayağını sabite mertebesinde ilahi bilgilerin tasavvurları halindeyken hak ile görüyorlardı ki o görüş ve anlayış onlara göre düşünmedir. Yoksa bundan uzak kalanlara, halka göre o düşünce, görüşün ta kendisidir. Bu düşünce ve görüş için onların beyne ve göze ihtiyaçları yoktu. Ayağını sabite varlıkların ilmi ilahide sabit olan hakikatleridir. Bu alemde çeşitli suretleriyle tanıdığımız varlıkların Allah'ın ilmindeki gerçek halleri. Düşünce geçmişe ve geleceğe bağlıdır. İnsan bu ikisinden de uzaklaşınca güçlükler çözülür gider. Ruh üzümde şarabı görmüştür. Ruh yoklukta varlığı görmüştür. Kamil insanın manevi gücü, onun cihanı kaplayan ruhu, kudreti, bütün gizli şeylerin vasıflarını, kabiliyetlerini, ileride onların alacakları şekli, hali, durumu bugünden görür ve bilir. Cüz, insanı kamil, benliğinden kurtulup, külde kendini kaybedince küllün sıfatlarına bürünür. Bu yüzden her şeyi görebilir, ileride olacakları da sezer. Kamil insanın gözü, niliye, niteliğe sığacak her şeyi niliksiz, niteliksiz görmüştür. Altın madeni mevcut değil iken ayarı tam altınla kalp altını seyretmiştir. Kamil insanlar üzüm yaratılmadan önce şaraplar içmişler ve mest olarak coşkunluklar göstermişlerdir. Onlar Temmuz'un sıcağında kışı görmüşler, güneşin ışığında gölgeyi bulmuşlardır. Üzümün gönlünde şarabı görmüşlerdir. Tam yoklukta varlığı seyretmişlerdir. Bu gökyüzü onların meclisinde bir yudum şarap içer. Güneş de onların cömertliğinden altın sırmalı elbise giyer. Onlardan iki dostu bir arada görürsen bil ki onlar hem birdir hem de 600 bin, yani pek çoktur. Onların sayıları dalgalara benzer. Rüzgar o dalgaları sayılacak hale getirir. Yani kesretten vahdete, çokluktan birliğe getirir. Hakikati Muhammediye olan canların güneşi de bizim beden pencerelerimizin içinde birbirinden ayrılır. Çeşitli evlere giren güneşin ışığı bir değil midir? Sayısız bedenlere giren ilahi nur da beden pencerelerinin içinden girer. Birbirinden ayrılır gibi görünse de hep aynı nurdur. Güneşin kursuna, değirmisine bakınca onun bir olduğunu görürsün. Ama beden pencereleri ile perdelenen zan ve şüpheye düşmüştür. Ayrılık gayrılık hayvani ruhtadır. Ruhu insani, yani hakikat-ı Muhammediye zaten birdir. Çünkü Allah insanı ruhlar üzerine nurunu saçmıştır. Onun nuru asla ayrılmaz. Bu beyitte şu anlamdaki bir hadisi şerife işaret vardır. Cenab-ı Hak bütün varlıkları, insanları karanlıkta yarattı. Sonra onların üstüne nurunu saçtı. O nurdan insanların hangisine rastladı ise o kişi hidayete erdi, kurtuldu. Hangisine rastlamadı ise o kişi de sapıklığa düştü, asi oldu. Ey aziz yol arkadaşım, birazcık zaman o sanmayı bırak da sana o ilahi güzelin bir tek beninin vasfını söyleyeyim. Fakat onun halindeki güzellik anlatışa sığmaz ki. İki dünya da nedir? Onun beninin aksinden ibarettir. Ben onun güzel beninden, yani ilahi vahdetinden, noktasından, söz açmak arzu edince söz kesrete, çokluğa kapılır, çoğalır, içime sığmaz da bedenimi yarmak, parçalamak ister. Hazreti Mevlana ilahi hakikatleri bir takım mecazi benzetmelerle hak aşıklarını anlatmaya çalışıyor. Gerçekten sufilerden bazıları vahdet noktasını sevgilinin yüzündeki bene, kainatı da o benin bulunduğu yanağa benzetirler. Ariflerden birinin Arapça söylenmiş bir beytinin tercümesi şöyledir. Kainat onun beninden belirmiş bir yanak gibidir. Onun beni yanağından tecelli etmiştir. Mesnevi Şerhi, İsmail Ankaravi, Cilt 2, Sayfa 44, 1289. Ben bir karınca gibi Hakk'ın nimetleri harmanında dolaşıyorum. Ben hoşum, durumumdan çok memnunum. Fakat kendimden büyük, kendimden ağır olan ilahi emanetin yükünü çekmekteyim. Necip Fazıl merhumun çilesinde bulunan şu kıta, Hazreti Mevlana'nın bu beytinin daha güzel anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, ufacık gövdeme yüklü Kaf Dağı. Bir zerreciyim ki arşa gebeyim, dev sancılarımın budur kaynağı. Yabancı kimdir? Yabancı kimdir? Senin topraktan yaratılmış bedenin, senin derde, gama, eleme düşmen, perişan olman hep onun yüzündendir. Sen bedenini yağlı ve tatlı yemeklerle besledikçe asıl varlığını, ruhunu, kıymetli cevherini, kendi gerçek hakikatini güçlü bulamazsın. İslamiyet'te rahipler gibi yaşamak, yani kendisini hoşa giden birçok şeylerden mahrum bırakarak yaşamak yasaklanmıştır. Elbette yaşamak için normal şekilde yememiz, içmemiz lazımdır. Mevlana'nın maksadı, bedeni yağlı ve tatlı yemeklerle beslerken asıl varlığını, ruhunu ihmal ediyorsun. İnsani vazifelerini yapmıyorsun. Ruhunu ihtiyacı olan manevi gıdalarla, zikirle, ibadetle, iyiliklerle beslemiyorsun. Sadece tenini, bedenini düşünüyorsun. Bütün dikkatinle bedene bakmaya, onun ihtiyaçlarını fazlasıyla yerine getirmeye çalışırken ruhunu düşünmüyorsun. Maddi ihtiyaçlar için çırpınıp duruyorsun. Zenginliğe karşı hırsın artıyor, bedeni arzular seni perişan ediyor. Beden miskler içinde de olsa, ölüm gününde onun pis kokusu meydana çıkar. Sen miski bedenine değil de gönlüne sür. Misk nedir? Misk, celal sahibi Allah'ın ismi şerifi. İçi bozuk olduğu halde dıştan kendini iyi gösteren münafık, yani iki yüzlü kişi, bedenine misk sürer de ruhunu külhanın ta dibine atar. İki yüzlü kişinin dilinde Allah'ın adı vardır, fakat ruhunda imansızlık düşüncesi yüzünden pis kokular bulunmaktadır. Onun Allah'ı zikretmesi, külhan yanında bitmiş, yeşilliğe, abdest bozulan yerde yetişen gül ve süsene benzer. O biten yeşillik orada iğretidir. O gülün yeri dostlar meclisidir, işret yeridir. Haberin olsun ki temiz şeyler, iyilikler iyilere gelir. Pislikler, kötülükler de kötüler içindir. Sen kin ve intikam hırsıyla yolunu kaybetmişlere sakın kin tutma. Onların mezarlarını kin güdenlerin yanına kazarlar. Kabristandaki yerlerimiz bizim asıl yerlerimiz değildir. O mezarlar fani olan, topraktan gelen bedenlerimizin toprağa verildiği yerdir. Ruhlarımız berzah aleminde kin tutuyorsa kin güdenlerin yanına gidecektir. Kinin aslı cehennemdir. Yani cehenneme ait bir huydur. Senin kininde o kötü huyun bir cüzdüdür ve kin senin dininin düşmanıdır.